Ayrım 4.
Komintern, 3. Enternasyonal, Komintern, 1919'da Moskova'da büyük bir gösterişle kurulmuştu. Hedefi Genelkurmay'ı kendisinin olacağı bir dünya devrimiydi. Üyelik için koyduğu 21 koşulun başında 2. Enternasyonale bağlı sosyalist partilerin bölünmesi ve yeni komünist partilerin kurulması geliyordu. Komintern'in kahramanlık dönemi olan ilk 4 yıl içinde bu hedef büyük bir kararlılıkla uygulandı. Fakat Komintern daha sonra Sovyet dış politikasının bir aracına dönüştü ve 1943'te Churchill ve Roosevelt'in güvenilir bir müttefik olduğuna inandırmak için Stalin tarafından tek taraflı olarak dağıtıldı. Devrimi hazırlamak ve örgütlemek için Münih'e onu göndermişti. Münih hayalciler ve ütopyacılarla doluydu. Gertrude ve David kesinlikle yalnız değillerdi. Onlar gibi binlercesi vardı ve hepsi de iktidarı hemen ele geçirmek istiyorlardı. Zavallı Levin. Bu girişimin sonuçsuz kalacağını biliyordu. Gertrude ona aşık gibiydi. Bize onun geceleri sabaha kadar oturup hayal dolu kafalarını normale döndürmek için nasıl uğraştığını anlatırdı. Levin ayaklanmanın ertelenmesini istediği halde Gertrude'da arkadaşları çoğunluktaydı. 1919 Mart ayında Budapeşte'de ayaklanma olduğu ve Belaku'nun bir Macar Sovyet Cumhuriyeti kurduğu haberleri Münih'e geldiğinde David Gertrude'da bunun kendileri için gerçek bir tarih yaratma, Berlin'deki ölümlerin intikamını alma ve devrimi başlatma fırsatı olduğunu söyleyecekti. Nitekim öyle de oldu. Orta sınıfın ve Katolik köylülerin dehşetli bakışları altında Bavyera Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Moskova sevinç içindeydi. Lenin ve Troçki inatçı insanlardı ama aynı zamanda çaresizdiler. Tecrit edilmenin bedelini biliyorlardı. Lenin, Almanya'da bir devrim olmadığı takdirde bir bebek gözüyle baktığı Sovyet Cumhuriyeti'nin fazla büyüyemeyeceğini biliyordu. Haklı değil miydi Karl? Demek istediğim 75 yıllık tarih dilimi bir hiç sayılır. Böylece Lenin ve Troçki, Münih'le dayanışma içinde olduklarını yüzlerce telgrafla gösterdiler. Viyana'nın da düşeceğini umduklarından, babamın çok sevdiği Kızıl Mareşal Tukhachevski'yi Sovyetler Birliği'nden Bavyera'ya bir askeri koridor açma yollarını araştırmakla görevlendirmişlerdi. Fakat Münih'teki adamları böyle bir hayale kapılmamıştı. Levin, karısına ve yeni doğmuş çocuğuna veda ederek, kendisini başarı umudu olmayan bir dava uğruna feda etmeye hazırlandı. Junkerler Münih'i kolayca ele geçirebilir, yalnız bu ülkenin diğer bölgeleri için yeterince caydırıcı olamazdı. Kan dökülmesi gerekiyordu. Bugün de aynı şey söz konusu. Sırplar ve Hırvatlar bir köyü barışçı yollardan ele geçirip sivil halkına zarar vermeyebilirler. Ama nedense bu yola başvurmuyorlar. Kana susamışlık. İnsan biyolojisinde hala yankı bulan hayvani içgüdü. General von Oven, Bavyera Cumhuriyeti'ni örnek bir vahşetle ezdi. İnsanlar yataklarından kaldırılıp kurşuna dizildi, bıçaklandı, ırzlarına geçildi, dövülerek öldürüldü. Gertrude, Schwaben'deki ailesinin yanına kaçtı. David, öğretmenin evine sığındı. Levin kaçıp saklandı. Karısı ve çocuğu aklına gelince kaçmayı akıl edebilmişti. Ancak ihanete uğradı, yakalandı, yargılandı ve idam edildi. Yargılanması büyük bir gösteriye dönüştü. Bir burjuva fräulein'i gibi giyinen Gertrude her gün mahkeme salonuna gidiyordu. Babaannen öldüğü güne kadar Levin mahkemede okuduğu son savunmasını unutamadı. Ben bir zamanlar Sovyetler Birliği denilen ülkede henüz bir çocukken ezberden tekrar tekrar okurdu. Biz komünistler izne çıkmış ölüleriz. Bunun tamamen farkındayım. İznimi uzatacak mısınız yoksa Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'e mi katılacağım bilmiyorum. Her iki ihtimalde de soğukkanlılık ve iç huzuruyla kararınızı bekliyorum. Ben sadece enternasyonale ve dünya devrimine karşı görevimi yerine getirdim. Bu sözler ruhunu sattığı sistem tanınmayacak kadar yozlaştıktan sonra bile Gertrude'u etkilemeyi sürdürmüştü. Şimdilerde bize bunun hep böyle olduğunu söylüyorlar. Ama ben onlara inanmıyorum. Karl, sen de inanmamalısın. Bir amaç soyluluğu vardı o zaman. Bu bir ütopya olabilirdi ama... Sıra askerlerinin çoğu için asla kötü değildi. Aksi takdirde ilk yıllarda canlarını feda eden insanları anlayamazsın. her kıtasında ütopya yazmıyorsa, dünya haritasının kendileri için bir anlam taşımayacağını düşünen insanlardı bunlar. Benim burada yaşamlarını senin için yeniden canlandırmaya çalıştığım bu insanlar işte. Yerini bir sabah erken saatte idam ettiler. İdam mangasındaki iki askerin silahlarının tetiğini çekebilmeleri için boğazlarından aşağı tonla içki boca etmesi gerekmişti. Aynı gün öğleden sonra Gerty annesiyle babasına bir komünist olduğunu söyledi. Onların yüzündeki korkuyla karışık dehşeti asla unutmayacaktı. Babası odadan çıktı ve az sonra Gerty onun kustuğunu duydu. Annesi ise sadece olduğu yere çöküp ağlayabilmişti. Sokak çatışmalarında hafif yaralanmış genç bir subay olan Otto Müller onların evine yerleştirilmişti. Adam Gertrude pencereden yaşlı sedir ağacıyla salıncağa bakarken arkasından yaklaşarak kulağına fısıldadı. Her şeyi duydum. Kararınıza hayranlık duyuyorum. Keşke ben de Levin'in yanında olsaydım. O merhamet dilenmeyi reddetti. Kurşuna dizilmesinin hemen öncesinde başı dimdikti. Gertrude'nin duyduğu ilk şok kısa sürede yerini şaşkınlığa bıraktı. Onun gibi insanlar, kazanan tarafın adamları öyle bir zamanda kendisine bu tür sözler söyleyebiliyorlarsa her şey yitirilmiş değildi. Müller'e yıllar sonra Berlin'de yeniden rastladığımda doktor olmuş olan adamın acelesi vardı. 1933 yılındaydılar ve en iyi arkadaşının mobilyalarının Danimarka'ya gönderilmesine yardım ediyordu. Çocukluk arkadaşının adı Bertolt Brecht'ti. Gerty'nin babası kendini toparlayınca kızıyla sert ama titrek bir sesle konuştu. Artık kızım değilsin. Annesi hiç konuşmamıştı. Gerty odasına gidip ağladı. Anne, anne sen neden konuşmadın? Neden? Diye hıçkırdı. Sonra birkaç parça eşyasını topladı. Heinrich ile kendisinin bir fotoğrafını, kitaplarını, bir zamanlar anneannesinin olan yeşil şalı aldı. Kardeşi okulla bir gezintideydi. Masasının başına oturup ona bir veda notu yazdı. Sevgili Heine, şu anda gitmek zorundayım ama seni çok özleyeceğim. Beni sakın unutma. Sana yazıp Berlin'deki adresimi bildireceğim. Seni seven ablan Gerty'den sevgiler ve kocaman bir öpücük. Gertrude evden çıkıp bahçe kapısına doğru yürüdü. Evin son görüneceği dönemece gelince bir kere daha dönüp bakmak istediyse de gururunu yenemedi. Heine daha sonra annesinin gözlerinden yaşlar akarak yüzünü cama yapıştırıp onun baba ocağından ayrılmasını seyrettiğini yazacaktı. Geziden döndüğünde bunu annesi söylemişti. Hiçbirinin bu kopuşun kesin olduğuna inandıklarını sanmıyorum. Ama elbette hiçbiri ileride neler olacağını da bilemezdi. Gerty savaştan bir süre sonra Berlin'e döndüğünde Münih'e gidip evi bir kere daha görmek istedi. Duvar yapılmadan önceydi. İki bölge arasında gidip gelmek kolaydı. Beni de yanına almıştı. O zaman 11 yaşındaydım. Schwaben yolculuğumuzu gayet iyi hatırlıyorum. Ev eskisi gibiydi. Gerty beni kucaklayıp ağlamaya başladı. Bir komünist olarak kendisi Nazilerle savaşmış ve sağ kalmıştı. Sadık bir Alman milliyetçisi, sadece bir adam olan babası ise oğlu Heine, karısı ve bütün ailesiyle birlikte kamplarda ölmüştü. Bir tek Gertrude'la ben kurtulmuştuk. Eve araba yolunun başından bakıyorduk. Gerty içeri girmeye korkuyordu. Tam ağır ağır dönüp çıkmak üzere yürürken kapının dışında koltuk denekli bir adamın durmuş bize bakmakta olduğunu gördük. Adam sen kimsin diye sordu Gerty'ye. Gerty elimi sıkı sıkıya tutuyordu. Çok zaman önce burada otururdum ben. Yaşlı adam yaklaşıp doğruca Mutti'nin gözlerine baktı. Fräulein Gertrude, siz misiniz? Gerty başını salladı. Beni tanıdınız mı? Frank'ım ben, bahçıvan. Sizi ve küçük Heinrich'i sırtımda taşırdım. Adamın gözleri dolmuştu. Gertrude yaşlı bahçıvana sarılıp kucakladı. Ayrıldıklarında neler olduğunu soracaktı ki adam o daha konuşmadan soruyu gözlerinde okuyarak başını kötü bir şekilde sağa sola salladı. 1936'da askere alındım. O zaman hala buradaydılar. Doktorun nüfuzlu hastaları vardı. Kendisine saygı duyan Naziler doktorlarını ne olursa olsun değiştirmemişlerdi. 1942'de döndüğümde ise Rus cephesinde ilk yaralananlar arasındaydım. Hepsi ortadan yok olmuştu. Biz başımızı önümüze eğdik. Ya ev Frank? Zaman zaman babanıza yardım eden genç doktoru hatırlıyor musunuz? O Nazi partisine katıldı. Bu da onun ödülüydü. Ailesiyle buraya taşındı. Evi de, mobilyaları da, hastaları da aldı. Her şeyi aldı. Birkaç yıl önce ise korkup evi sattı. Ev şimdi boş. Yıkıp apartman yapacaklar. Bahçe diye bir şey kalmayacak. Doktor hala Münih'te. Seçkin yurttaşlarımızdan biri. Bir tıp yayın evi kurdu. Bir kahvede Frank'la öğle yemeği yedik. Görte adama para vermek istedi ama kendisinin parası yoktu. Karl, 2 yıl önce Bond'dan sorgucular geldiğinde o ziyareti hatırladım. Helge'nin doğum günü olduğu için tarihi iyi hatırlıyorum. Nisan'ın 6'sı. Bu 3 adam beni soruşturmak, üniversitede ders vermeye uygun biri olup olmadığımı anlamak için gelmişlerdi. Benim eski rejime karşı olmamın, muhalifleri saklamış, broşür dağıtıp sokaklarda yürümüş, duvarın yıkılmasında yardımcı olmuş olmamın kendilerini ilgilendirmediğini söylediler. Hatta onlara Alman Demokrasi Forumu için hazırlanan ve benim de yazılmasında yardımcı olduğum manifestoyu gösterdiğimde pis pis güldüler. Kızıl saçlı olanı Marksist saçmalıklar diye kestirip attı. Yanındaki ise oldukça kibar bir sesle, onları sokağa dökmüş olabilirsiniz ama şansölye kola oy verdiler dedi. Karl, korktuğum için bu olayı seninle hiç konuşmamıştım. Onlarla aynı fikirde olacağından korkuyordum. Yanılmışım, beni bağışla. Bu 200'lere bağırmak istedim. Onlara Schwaben'i hatırlatmak, Gertrude'un evini ne zaman geri alabileceğimi sormak istedim. Ayrıca büyük babamın evini çalan Nazi'nin durumunu bu kadar iyiyken bizi neden kenara attıklarını ama sesimi çıkarmamayı tercih ettim. Yeni Almanya'nın yurttaşları onları seyreder ve şansölye ellerini yıkarken Türklerin ve Vietnamlıların evlerinde canlı canlı yakıldıklarını hatırlattım. Bir ara biz doğulardan neden bu kadar nefret ediyorsunuz diye sordum. Bizler için bir paso anlaşması yapmıyorsunuz. İfadesiz gözlerle baktılar. Hiçbiri paso anlaşmasının ne zaman yapıldığını ya da ne olduğunu bilmediklerini kabul etmek istemiyordu. O günkü tek zaferim buydu. 1552'de yapılan bu anlaşmayla Lutheryenlerin Katolik Kilisesi'yle istemeden birlikte var olmayı kabul ettiğini anlattım. Beni 3 saat boyunca sorguya çekmelerine rağmen bir karara varmaları sadece 15 dakikalarını aldı. Eski günlerde bizim ideolojik komiserlerimizin düşmanlığıyla sık sık karşılaştığım soruşturma odasına çağırmışlardı beni. Lütfen oturun Profesör Meyer. Dikkatli bir araştırmadan sonra komisyonumuz sizin Humboldt Üniversitesi'nde kıyaslamalı edebiyat dersi vermeye uygun olmadığınıza karar vermiş bulunuyor. Dil yeteneğinizin İngilizce, Rusça ve Çince bildiğinizin farkındayız. Oldukça yüksek nitelikli olan çeviri işlerinize devam edeceğinizden eminiz. Ama ders vermek yeni koşullarda bambaşka bir şey. Sana kovulduğumu bildiren kısa bir mektup yazmıştım. Nasıl korktuğumu, güvensizlik içinde azap çektiğimi, umutsuzca annenin dönmesini özlediğimi anlatmak isterdim. Şehirde saatler boyunca amaçsızca dolaştım. Her taraf toz toprak içindeydi. Her ana caddede inşaat iskeleleri yükseliyordu. Hitler ve Speer Berlin'i yeniden vaftiz etmek istemişlerdi. Gözde isimleri Germanya'ydı. Berlin yine bir başkent olacaktı. Bu hiç olmazsa seni Ole Neuer Strasse'den ve sakin yaşlı Bond'dan buraya geri getirecek Karl. İyi olacak. Mimarların 19. yüzyıla dönüş yaptıklarını, bu yüzyılı unutmaya çalıştıklarını hissediyorum. Bunu başarırlarsa Berlin'i yok etmiş olacaklar. Şimdi bir olan iki şehrimizi düşündüm. Batı yakası çok uzun bir süredir yasak bölgeydi. Peki kiliselerin ve şapellerin yerini seks mağazalarının aldığını biliyor musun? Her türlü zevke hitap ediyorlar. Gertrude ile David'in Münih'ten kaçtıktan sonra yaşadıkları ve bir komünist emekçi kalesi olan Wedding'te şimdi yeni girişimciler egzotik öteberi satıyor. Nadir bulunan tropik kuşlar, su aygırı boynuzu tozu, kurutulmuş domuz kulağı ve daha neler neler. Berlin utanmaz arlanmaz bir tüketici şehri oldu. Sanat betona sokulmuş eski bir Cadillac arabanın şasisiyle oyma memeler ve penislerle bezenmiş park sıralarından ibaret. Karl, senin ve benim büyüdüğümüz o kasvetli, kirli ve ukala Berlin'i özlemeye başlamama ben de şaşıyorum. Karl Meyer, Bonn'un Fritz Tillmann sokağındaki apartmanın ikinci katındaki dairesinin penceresi önünde duruyordu. bu garip şehre kaçmış olmasından bazen pişmanlık duymuyor değildi. İlk başta Berlin'le ilgili her şeyi unutmak istemişti. Duvar, yıkılış, annesiyle babası, Gerard, adı Marian olan güzel öğretmen, babaanne Gertrud. Her şey. Hepsini seviyor ama dönüp geriye bakınca babasının gerçekleri görmezden gelmesini ya da annesinin Avrupa politikasının karmaşık yönlerini monoton bir dille yorumlamasındaki ısrarını hatırlayınca yeniden öfkeleniyordu. Annesiyle babasının mantıksızlıkları hep bir hezeyana benzerdi. Kendileri ve arkadaşlarının çevresinde ördükleri koruyucu duvar diğer duvarla birlikte yıkılmıştı. Şimdi de yeni düzenin sefilliğiyle çılgınlıklarından söz edip duruyorlardı. Karl başarısızlıklarından kendilerini sorumlu tutuyordu. Şimdi can çekişmekte olan başkenti iktidar merkezlerine yakınken onların kendisini unutmasından korkuyordu. Annesi New York'ta mutluydu ama Karl babasının aklından ve sağlığından sık sık endişe ediyordu. Zihni bunlarla meşgul halde lacivert elbisesini giydi, uygun bir papyon kravat takıp aynada kendisine baktı. Karşısında biraz çekingen, ince yapılı, köşeli çeneli genç bir adam vardı. Gördüğü manzarayı onaylayarak başını salladı, sonra da kapısını kilitleyerek asansörle aşağı indi. Kahvaltısını aynı bloktaki kahvede ederdi. Espressosunu yudumlarken o günün Frankfurt Allgemeine Zeitung'una şöyle bir göz gezdirdi. Kolun yine şansölye olup olmayacağı konusunda epey spekülasyon yapılıyordu. Bosna'da muhalif bir Müslüman Sırp ittifakı kurulmuştu. İngiliz muhafazakarları yeni bir krize girmişlerdi. Karl, Balkanlar konusunda kayıtsızdı. Britanya ona göre sonuçları çok kötü çıkmış bir laboratuvar deneyiydi ve kobaylar itirazlarını seçimde göstermeye hazırlanıyorlardı. Orada yeni bir hükümetin kurulması Almanya açısından daha ilginç olabilirdi, belki. Karl sadece Alman politikasının incelikleriyle ilgileniyordu. Gezegenin gerçek oyuncularının ABD, Japonya ve Çin olduğunu biliyordu elbette. Ama bu bilgi bile son iki ülkeye karşı gerçek bir ilgi duymasını sağlayamıyordu. Karl yeni Almandı. Almanya'nın dünyada rol oynamasını istiyordu. Üçüncü Reich'in suçlarının Almanya'nın Avrupa'nın merkezindeki geleneksel rolünü elinden aldığına inanmıyordu. Birkaç hafta önce liderinin talimatıyla koca bir öğleden sonrasını parlamento üyelerinden iki önemli hür demokratla geçirmişti. Bunlardan birisi partisinin talimatına karşı çıkıp Hristiyan demokratların şansölye adayına oy vermemişti. Karl'ın görevi tavırları kadar açık seçikti. Kohl'ün indirilmesini ve SDP liderinin şansölye olmasını istiyordu. İki parlamenter kendisini gelecek konusunda soru yağmuruna tutmuşlardı. Kabinede kaç koltuk vereceklerdi? SDP'nin Avrupa konusundaki niyeti neydi? Genç adam kendilerini Sharping'in aygıtının bir dişlisinden öteye gitmediğine ikna edilebilir miydi? Karl hiçbir şeyi saklayamadı. Karşısındakileri Alman istikrarının düzenin kontrolünde bir şansölye gerektirdiğini söyleyerek şaşırttı. Asla gerçekleşmeyecek umutlar dağıtan, ağzı kalabalık bir popülist yerine biraz zayıf bir taşralının gelmesi çok daha iyiydi. Almanya sadece SDP yönetimi altında ekonomik kaslarını kullanabilir ve post-komünist dünyada yeni kavuştuğu statüye uygun bir politik baskı uygulayabilirdi. Ayrıca sadece politik alanda iddialı bir Almanya, Orta Avrupa'yı yeniden inşa edebilirdi. Bundestag'dan gelen iki adam, genç SDP aparatçıkının kendine güveninden ve heyecanından etkilenmişlerdi. Kendileri gibi o da sadece güç elde etmekle ilgileniyordu. Sonunda birkaç güne kadar gelip arkadaşlarıyla tanışmasını istediler. Aynı akşam Karl, CNN'in yerel patronunun Atlanta'dan gelen ünlü bir konuğun şerefine düzenlediği partiye gitti. Partide en az 3 bakan, çok sayıda büyükelçi, SDP liderleri ve televizyon dünyasının başka önemli simaları vardı. Üst düzey bir meslektaşı Karl'ı en fazla 24-25 yaşında görünen Monica Minerap'la tanıştırdı. Kadın gülümserken badem gözleri birer yağ kandili gibi parıldadı. Karl elini sıkarken kadına baktı. Geniş ve şehvetli yüzünü saran kısa kıvırcık siyah saçları, ince dudakları vardı. Yalnız üzerindeki bol gri ipekli elbise altındaki vücuduyla ilgili bir tahmin yapmayı güçleştiriyordu. Büyük bir bankada sistem analizcisiydi. Kazancı neredeyse küçük bir servet demekti. Carl çok etkilenmişti. Başka koşullarda olsaydı kadının yanından ayrılmazdı. Ne var ki gözleri onun güzel başının üzerinden ünlü ve güçlü kişilere ulaşmaya çalışıyordu. Gidip Dışişleri Bakanı'nı dinleyen gruba katılmaya can attığı söylenebilirdi. Birilerinin götünü yalamak istiyorsan defol karşımdan dedi Monica. Taşralı oportunistlerle sohbetten hiç hoşlanmam. Güle güle. Monica Carl'ı şoka uğramış bir halde bırakarak uzaklaştı. Carl'ın ilk aklına gelen hemen arkasından koşmak olduysa da kadın kapıya yaklaşmıştı bile. Yaşadığı sarsıntıdan sıyrılmaya çalışırken zaten Dışişleri Bakanı'nın Amerikalılara neler söylediğini öğrenmek istediğini düşünerek kendini rahatlatmaya çalıştı. Carl üniversiteden mezun olduktan sonra bir tek şey istemişti. Kaçmak. Berlin'den bir an önce kurtulmak. Helge'nin New York'a gidişiyle ilk başlarda çok sarsılmış, çok geçmeden üzerine bir kırgınlık çökmüştü. Kendisini terk ettiği için annesine kızıyordu. Ülkeden neden böyle bir zamanda ayrılmıştı ki? Carl onun New York'u seçmesine gerçekten hayret etmişti. Sonunda nedenin mutlaka bir erkek olması gerektiğine inandırdı kendini. İyi de bunu neden kendisine söylememişti? Annesinin mektuplarından birinde kendisinden boktan bir düzen için çalışarak Bond'a yükselmeye çalışan bir aparatçık diye bahsetmesi üzerine onun pek mutlu olmadığını anlamıştı. Mektuba gülmüş, verdiği sert yanıtla önce bir ateşkes sağlamış fakat sonra annesi bir daha mektup falan yazmamıştı. Yazışmak yerine haftada bir ya da iki defa telefonda konuşup havadan sudan söz ediyorlardı. Carl babasını düşününce derin derin içini çekti. Babası iflah olmazdı artık. Hiçbir işe yaramazdı. Vladi gerçeklerden kopup bir kozaya kapanmış, kendi dünyasında yaşıyordu. Marksist estetik konusunda artık moda olmayan birkaç sıradan kitap dışında yaşamında hiçbir şey başaramamıştı. Geçmiş yıllarda anlattıklarını pek az öğrencisi anlayabilmiş olmasına rağmen kitapları duvarın iki yanındaki solcu entelektüellerin zorunlu raf süsleri olmuştu. Ama kitaplarını kimse almıyordu artık. Carl babasına tümüyle yabancılaşmıştı. Vladi'nin yaşam biçimi bir rezaletti. Doğru dürüst giyinmeyi hala reddediyordu. Politik yorumlarını ifade edince Carl söyleyecek söz bulamıyor, öfkeden kendi kendini yiyordu. Aptal moruk neden her şeyin sona erdiğini anlamıyordu ki? Kendisi artık tartışmaktan vazgeçmiş olsa bile Vladi'nin hala oğlunu kışkırtıp öfkelendirecek kadar entelektüel gücü vardı. Son seferinde Carl sesini hiç beklenmeyecek derecede yükselterek ona itiraz etmişti. Her şey bitti artık Vladi, geçmişte kaldı. Anka kuşunun aksine senin Dutch bir daha asla dirilmeyecek. Ben de buna seviniyorum. Vladi gülümsedi. Ben de ama bunun Marksizmle ne ilgisi var? Carl umutsuzluktan neredeyse çığlık atacaktı. Bitti, bitti, bitti. Her şeyiyle sifonu çekilmiş bir ütopya. Öznesi kahraman proletarya onu terk ettikten sonra Marksizm nasıl var olabilir? Helge ile sen bunu anlamıyor musunuz? Marksistler lacivert okyanustaki köpük zerreciklerinden başka bir şey değildir.